16.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Yabancı, Albert Camus, Can Yayınları, 7. basım 1998, çeviren Vedat Günyol, okuyan Deren Koçkesen. Albert Camus'un 1913-1960 en tanınmış, en çok yabancı dile çevrilmiş, en çok incelenmiş ve hala en çok satan kitaplar arasında yer alan Yabancı, aynı zamanda yazarın en gizemli yapıtı. Ölümün egemen olduğu bir varlığın en anlamsız olgularını saçma bir düzensizlik içinde yaşayan bu romanın baş kişisi Mersault bir simge kahraman değildir. Adıladığı şeyi yapılandıramayan, yeniden örgütleyemeyen ama gerçekliğin yankılarını yakalamaya çalışan bir boş bilincin imgesidir. Onun kayıtsızlığı ve edilgenliği işte bu boş bilincin ürünüdür. Yabancı, büyüleyici gücünü içinde barındırdığı trajedi duygusuna borçlu. Bir türlü ele geçirilemeyen anlamın sürekli aranması, bilinç ile toplumsal dünya arasındaki çatışma. Camus ile buluşanların hiçbiri onunla karşılaşınca hayal kırıklığına uğramamıştır. Mutluluk bir yerde ve her yerde hiçbir şey beklemeden dünyayı, insanları sevmektir der Camus. Giderek daha çok sevilen bir yazar olması onun bu sevgisinin yansımasından başka bir şey değildir. Albert Camus 1913 yılında Cezayir'de doğdu. Babası işçiydi. Annesinin okuması yazması yoktu. Cezayir'de 1934 yılında evlendi. 2 yıl sonra boşandı. Komünist Parti üyesi oldu ama 1937'de atıldı. İlk romanı Mutlu Ölüm ancak ölümünden sonra yayınlandı. İlk gençlik yıllarında yakalandığı tüberküloz hiç peşini bırakmadı. Yayımlanan ilk romanı Tersi ve Yüzüdür 1937. Arkadan peş peşe öteki romanları geldi. 1940 yılında Paris'e geldi. Gençlik yıllarında başladığı gazeteciliği hep sürdürdü. 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. 1960 yılında bir otomobil kazasında yaşamını yitirdi. Albert Camus ve Yabancısı. 20. yüzyıl Fransa'sının, dahası dünyasının düşüne yaşamına damgasını vurmuş, sayılı birkaç aydınından biridir Albert Camus. Düşünce dünyasının, dünyamızın Bertrand Russell, Einstein, Sartre gibi yüceleri yanında romanları, tiyatro yapıtları, politika yazılarıyla, tutumu, davranışı, özel genel yaşamıyla çıkarsız bir aydın örneğini vermiş bir insan olarak özel bir yeri var Albert Camus'un yüzyılımızda. Albert Camus'un dünya görüşü, yaşamın anlamsızlığından, saçmalığından kaynaklanan bir anlayış kavrayışından yola çıkmaktadır. Değil mi ki yaşam bir yerde ölümle yani yoklukla sonuçlanıyor, öyleyse nedir bu didinip durma, bu yedim, içtim, aldım, verdim, benim senin kavgasının anlamı? Albert Camus için yaşam, insan yaşamı bir saçma, bir anlamsız, bir akıl dışı, bir mantık dışı yaşamdır. Yani başlangıçta bir karamsarlık, bir umutsuzluktur söz konusu olan. Ama umutsuzluktan yola çıkmak sonuna dek umutsuz olmayı gerektirir mi? Hayır diyor Albert Camus. Ölümle biten yaşam saçmadır, evet, bunda kuşku yok. Ama yaşam ölümle bitiyor diye kapayacak mıyız gözümüzü, yüreğimizin kapılarını bu yaşanası dünyanın güzelliklerine? Bunlar yanında insanların acılarına, çaresizliklerine. Madem ki yaşıyoruz, yaşadığımız sürece mutlu olmaya, sağımızda solumuzda mutluluk yaratmaya bakmalıyız. Mutluluk bir yerde ve her yerde hiçbir şey beklemeden dünyayı, insanları sevmektir diyor Albert Camus. İşte Albert Camus'un dünya görüşü bu. Saçma dünyada insan niçin yaşar? Alışkanlık dolayısıyla mı yoksa yaşamayı seçtiği için mi? Alberes bu konuya şöyle bir açıklama getiriyor. İnsan ne yaptığını bilerek, tarihinin bütün körlüklerini karşısına alarak, boşuna hayallere kapılmayı teperek seçmeli. İnsanın yaşamı tam anlamıyla seçmesi demek, yaşamın saçma, dünyanın haksız, Tanrı'nın sağır olabileceğini düşünmesi demektir. İnsan her şeyi kaybetmeli ki her şeyi alabilsin. Camus, yaşamın anlamı üzerinde, Descartes'in dünyanın varlığı üzerine yürüttüğü düşünceyle önce yaşamın hiçbir anlamı olmadığını kabul ediyor. İşte o zaman seçiyor ve yaşamdan yana oluyor. Stoik, dayançlı bir filozof ama vahlanmayan ve böbürlenmeyen bir filozof. Camus, yaşamın saçmalığı karşısında umutsuzluğu, eylemsizliği, eli kolu bağlılığı değil, umudu, insan acısını bir yerde dindirmek, bir yerde yüceltme doğrultusunda yine de yaşamı seçmiştir. Ünlü romanı Veba'yı okursanız görürsünüz ki orada bir kenti sarmış olan o korkunç salgına karşı birbirinden kopuk iki ayrı güç savaşın vermektedir. Bir yanda ölüm ötesinin cennetli, cehennemli, daha çok cennetli, hurili, gılmanlı anlamına bel bağlamış, dolayısıyla saçmalıktan uzak, tanrısal düzene, yazgıya inanan din adamları, öte yanda umutsuzluk içinde dünyayı haksız görürken bile ona karşı insanın insana, insanın haksız yazgısına olan yakınlığını duyan, öte dünya masallarına inanmayan hekimler var. Yani bir yanda din, bir yanda bilim ve teknik, sonunda hekimler kazanıyor savaşımı. Ve kenti vebadan kurtarıyorlar. İşte burada Camus'un yaşam felsefesi, dünya görüşü bütün açıklığıyla çıkıyor ortaya. Yaşamın ölümle sonuçlanan, yaşamın saçmalığına karşın umutsuz değil Camus'un dünya görüşü. Bir yazısında bakın ne diyor Camus. Ne olursa olsun her şeyin anlamsız olduğu, her şeyden umut kesmek gerektiği düşüncesiyle nasıl kalır insan? Her şeyin anlamsız olduğunu söylediğimiz anda bile anlamlı bir şey söylemiş oluyoruz. Dünyanın hiçbir anlamı yoktur demek, her çeşit değer yargısını ortadan kaldırmak olur. Ama yaşamak ve örneğin yiyip içmek kendiliğinden bir değer yargısıdır. Ölmeye yanaşmadığı sürece insan yaşamayı seçiyor demektir. O zaman da görece de olsa yaşamaya bir değer veriyoruz demektir. Umutsuz bir edebiyat ne demek olabilir? Umutsuzluk susar. Kaldı ki susmak bile eğer gözler konuşuyorsa bir anlam taşır. Gerçek umutsuzluk can çekişme, mezar ya da uçurumdur. Umutsuzluk konuştu mu, hele yazdı mı, hemen bir kardeş el uzanır sana. Ağaç anlam kazanır, sevgi doğar. Umutsuz edebiyat sözü birbirini tutmayan iki sözdür. Çünkü edebiyat olan her yerde umut vardır. Camus bir edebiyat adamı, bir sanatçı, umutsuzluğa savaş açmış bir insan olarak çıkıyor karşımıza. Ben kendi hesabıma insanlığın yüz karasıyla savaşmaktan geri kalmadım. Katı yürekli insanlardan tiksindiğim kadar hiçbir şeyden tiksinmedim diyor ve şunları ekliyor. Şu var ki en koyu umutsuzluğumuz içinde bu umutsuzluğu, bu inkarcılığı aşmanın yollarını aradım. Bunu da iyiliğimden, herkesten daha üstün ruhlu olduğumdan yapmış değilim. Ama ben doğuştan içimde taşıdığım bir sezgi ışığına bağlıyım. Bu sezgiyle insanlar binlerce yıldır yaşamı en büyük acılar içinde bile sevmesini bilmişlerdir. İslam dininin kurucusu Muhammed, ölmeyecekmiş gibi çalış, ölecekmiş gibi dua et demiş. 20. yüzyılın hiç kuşkusunuz olmasın, peygamberlerinden biri olan Camus şöyle demek istiyor. Ölmeyecekmiş gibi çalış, öleceğini bile bile yine de çalış. İşte Camus'un bizlere peygamberce mesajı bu. Camus ilk kez adını ve sanını Yabancı adlı romanıyla duyurdu dünyaya. Yıl 1942. Fransa, Hitler ordularının toplu, tüfekli, tanklı, çizmeli, mahmuzlu, hoyrat işgali altındadır. Çevresine ve de kendine yabancı düşmüş bir insancığın sıradan, akıl dışı, mantık dışı bir dünyada aklın hiçbir yardımı olmaksızın gün gün, dakika dakika yaşayışını dile getirmektedir yabancı romanı. Bir saçma serüvendir Mersault'un gözlerimiz önüne serilen serüveni. Sevip sevmemek, evlenip evlenmemek, Tanrı'ya inanıp inanmamak, bir hiç yüzünden adam öldürüp elini kana bulamak gibi sorunları kendine dert edinmeyen, saçmalıkları içinde saçma bir yaşam düzeyine kendini kaptırmış bir insancığın romanıdır yabancı. Sartre'ın deyimiyle saçmalık, insanın dünya ile ilişkilerinden başka bir şey değildir. Mersault bu saçmalığı yaşamaktadır. Anasının ölümüne, Marie'nin sevgisine, hatta kendi ölümüne duygusuz kalabilmenin saçmalığına sırtını dayayarak. Yabancıda saçma duygusu ile saçma kavramı arasındaki ayrılık çıkıyor karşımıza. Mersault saçma kavramından habersiz, saçma duygusu içinde yaşayan bir yaratıktır. Örneklerini görebileceğimiz yüz binlerce insan arasında. Yine Sartre'ın yerinde bir tanısına dayanarak diyebiliriz ki, yabancı romanı, saçma üzerine ve saçmaya karşı yazılmış klasik değerde bir romandır. Vedat Günyol. 1. Bölüm. Anam ölmüş bugün. Belki de dün, bilmiyorum. İhtiyarlar yurdundan bir telgraf aldım. Anneniz vefat etti. Yarın kaldırılacak, saygılar. Bundan bir şey anlaşılmıyor. belki de dündü. İhtiyar yurdu Marengo'dadır. Cezayir'den 80 kilometre uzakta. Saat 2'de otobüse biner, öğleden sonra oraya varırım. Bütün gece başında bekler, yarın akşama da dönerim. Patrondan 2 günlük izin istedim. Ortada böyle bir mazeret varken hayır diyemezdi. Ama pek de hoşnut görünmüyordu. Hatta ona, bunda benim bir suçum yok dedim. Karşılık vermedi. O zaman böyle söylememeliydim diye düşündüm. Hem özür dilemek için neden de yoktu. Asıl onun bana başsağlığı dilemesi gerekirdi. Öbür gün beni yaz elbisesiyle görünce diler elbette. Şimdilik sanki anam pek ölmemiş gibi. Ama gömüldükten sonra tam tersine mesele kapanmış olur ve her şey daha resmi bir kılığa girer. Saat 2'de otobüse bindim. Hava çok sıcaktı. Yemeği her zamanki gibi Celeste'nin lokantasında yedim. Benim adıma hepsi çok üzülüyorlardı. Celeste bana, insanın bir tek anısı olur dedi. Gideceğim zaman beni kapıya kadar geçirdiler. Emmanuel'in odasına çıkıp siyah boyun bağıyla siyah kol şeridini almam gerektiği için biraz telaşlıydım. Birkaç ay önce onun da amcası ölmüştü. Otobüsü kaçırmamak için koştum. Bu aceleden, koşuştan, üstelik bunlara eklenen sarsıntıdan, benzin kokusundan, yoldaki ve gökteki ışıkla ısı yansımasından, herhalde bütün bunlardan olacak, sızmış kalmışım. Hemen bütün yol boyunca uyumuşum. Gözlerimi açtığımda kendimi bir askerin üstüne abanmış buldum. Bana bakıp gülümsedi ve ''Uzaktan mı geliyorsun?'' diye sordu. Kısa kesmek için ''Evet'' dedim. İhtiyarlar yurdu köyden 2 kilometre uzaktadır. Yolu yayan yürüdüm. Anamı hemen görmek istedim. Kapıcı önce müdürü görmem gerektiğini söyledi. Müdür meşgul olduğu için biraz bekledim. Bu ara hep kapıcı konuştu. Sonra müdürü gördüm, beni bürosunda kabul etti. Ufak tefek bir ihtiyardı. Göğsünde Legion d'honneur nişanı vardı. Pırıl pırıl gözlerini bana dikti. Sonra elimi sıktı, uzun süre bırakmadı. Öyle ki nasıl çekeceğimi bilemiyordum. Bir dosya karıştırdı, sonra bana, ''Madame Mersault'un buraya 3 yıl önce girdi. Sizden başka bakacak kimsesi yoktu.'' dedi. Beni suçlu buluyor sandım, durumu anlatmaya çalıştım. Ama sözümü kesti. ''Kendinizi haklı çıkarmanıza gerek yok yavrum. Annenizin dosyasını okudum. Gereksinimlerini karşılayamıyormuşsunuz. Ona göz kulak olacak biri gerekliydi. Sizin ücretiniz ise azmış. Hem aslını ararsanız o burada daha mutluydu.'' dedi. Ben de ''Evet müdür bey'' diye karşılık verdim. Hem burada kendi yaşıtları, arkadaşları vardı. Onlarla bir başka zamana ait mutlulukları paylaşabiliyordu. ''Siz gençsiniz, yanınızda canı sıkılırdı herhalde.'' diye kekeledi. Doğruydu. Anam evdeyken vaktini beni sessiz sessiz seyretmekle geçirirdi. Yurda girdiği ilk günlerde sık sık ağlarmış. Ama sırf alışkanlık yüzünden. Birkaç ay sonra yurttan alınsaydı yine ağlayacaktı. Yine alışkanlık yüzünden tabii. Son yıl yurda hemen hiç gitmedimse biraz da bu yüzden gitmedim. Hem sonra bu bütün bir pazarımı alıyordu. Otobüse kadar gitmek, bilet almak ve 2 saatlik yollara düşmek zahmeti de acaba. Müdür daha başka şeyler de söyledi. Ama artık onu hemen hemen dinlemiyordum. Sonra ''Herhalde annenizi görmek istersiniz sanırım.'' dedi. Hiçbir şey demeden ayağa kalktım. Önümden kapıya doğru yürüdü. Merdivenlerde ''Ötekilerin yürekleri kalkmasın diye kendisini bizim küçük morga taşıttık. Yurttakilerden biri öldü mü, ötekilerin birkaç gün siniri bozuluyor. Bu da işimizi güçleştiriyor.'' dedi. Bir avludan geçtik. Birçok ihtiyar ufak ufak kümeler halinde toplanmış çene çalıyorlardı. Biz geçerken sustular. Arkamızdan konuşmalar yine başladı. Sanki boğuk bir papağan gürültüsüydü bu. Müdür küçük bir kapının önünde, ''Sizi bırakıyorum Bay Mersault. Büromda emrinize amadeyim. Cenaze usulen sabahın 10'unda kalkacak. Böylece geceyi merhumenin başında geçirebilirsiniz.'' diye düşündük. Son bir söz daha. ''Anneniz sanırım dinsel törenle gömülmek istediğini arkadaşlarına sık sık söylermiş. Gereken şeyleri yapmayı üzerime aldım. Yalnız haberiniz olsun istiyordum.'' dedi. Kendisine teşekkür ettim. Anacığım dinsiz olmamakla birlikte sağlığında hiç dediğini aklına getirmiş değildi. İçeri girdim. Burası beyaz badanalı, üstü camla örtülü çok ışıklı bir salondu. İçinde eşya olarak yalnız iskemleler ve X biçiminde sehpalar vardı. Ortada 2 tanesinin üstünde kapağı kapalı bir tabut duruyordu. Ceviz rengine boyanmış tahtaların üstünde yalnız yarı çakılmış parlak vidalar göze çarpıyordu. Tabutun yanında beyaz kaputlu Arap bir hasta bakıcı duruyordu. Başında parlak renkli bir başörtü vardı. Bu sırada kapıcı arka taraftan içeriye girdi. Koşmuş olmalıydı. Biraz kekeledi. ''Tabutu kapamışlar ama ananızı görmek isterseniz açayım.'' dedi. Tabuta yaklaşırken durdurdum. İstemiyor musunuz dedi. Hayır diye karşılık verdim. Lafı uzatmadı. Sıkıldım çünkü bunu söylememeliydim diye düşündüm. Az sonra bana baktı. Sanki öğrenmek istiyormuş gibi başıma kalkmadan niçin diye sordu. Bilmiyorum diye karşılık verdim. O zaman beyaz bıyığını bükerek yüzüme bakmadan anlıyorum dedi. Açık mavi güzel gözleri ve hafif kırmızı bir teni vardı. Bana bir iskemle verdi. Kendisi de biraz arkamda oturdu. Tabutun yanındaki hasta bakıcı kalktı, kapıya doğru yürüdü. O sırada kapıcı, "Frengisi var," dedi. Pek kavrayamadım, hasta bakıcı kadına baktım, gözlerinin altından doğru başına dolanmış bir sargı vardı. Sargı burnunun hizasına doğru düzdü. Yüzünde sargının beyazlığından başka bir şey görünmüyordu. O gidince kapıcı, "Sizi yalnız bırakayım," dedi. Ne türlü davrandığımı bilmiyorum ama gitmedi. Arkamda ayakta durdu. Onun orada arkamda oluşundan sıkılıyordum. Oda güzel bir ikindi ışığıyla doluydu. İki eşek arısı camların üstünde vızıldıyordu. Beni uyku bastırıyordu. Yüzümü çevirmeden kapıcıya, "Çoktan beri mi buradasınız?" dedim. Ne zamandır bu soruyu bekliyormuş gibi hemen, "5 yıldan beri," diye karşılık verdi. Sonra bir sürü gevezelik etti. Hayatının marengo yurdunda kapıcı olarak ona sona ereceğini söyleselermiş şaşarmış. 64 yaşlarındaymış ve Parisliymiş. Bu sırada sözünü kestim. "Ya, demek buralı değilsiniz," diye sordum. Sonra beni müdürün yanına götürmeden önce anamdan söz ettiğini hatırladım. Onu çabucak gömmek gerektiğini, çünkü ovada, hele bu memlekette havanın çok sıcak olduğunu söylemişti. Paris'te yaşadığını, orayı kolay kolay unutamadığını o zaman anlatmıştı. Paris'te ölünün başında 3, bazen 4 gün beklerlermiş. Buradaysa vakit yokmuş ve hademeden cenaze arabasının arkasına düşmek düşüncesine bir türlü alışamıyormuş insan. O zaman karısı, "Sus, bunlar bayağı anlatılacak şeyler değil," demişti. Ben araya girmiş, "Yok canım, yok," demiştim. Anlattıklarını doğru ve ilgi çekici buluyordum. Küçük morgda yurda pek yoksul olarak girdiğini anlattı. Kendini sapasağlam hissettiği için kapıcılığa istekli olmuş. "Artık siz de yurttakilerden biri sayılırsınız," dedim. "Hayır," diye karşılık verdi. Yurttakilerden söz ederken onlar, ötekiler, arada bir de ihtiyarlar deyişi tuhafıma gitmişti. Oysa onların bazıları kendinden daha yaşlı değildi. Ama ne de olsa aynı şey sayılmazdı. Kendisi kapıcıydı ve bir bakıma onlar üstünde bir takım haklara sahipti. O sırada hasta bakıcı içeriye girdi. Akşam birden bastırıvermiş, gece camların üstünde koyulaşıvermişti. Kapıcı elektrik düğmesini çevirdi, ışık ortalığa birden saçılınca gözlerim kamaştı. Kapıcı beni akşam yemeğine yemekhaneye buyur etti. Ama acıkmamıştım. Öyleyse size bir tas sütlü kahve getireyim," dedi. Sütlü kahveyi çok sevdiğim için kabul ettim. Biraz sonra bir tepsi çıka geldi. Sütlü kahveyi içtim. Bu kez canım sigara içmek istedi. Ama duraksamadım. Çünkü anamın önünde içilip içilemeyeceğini bilmiyordum. Düşündüm, taşındım, bu bana hiç de önemli gelmedi. Bir sigara verdim kapıcıya, karşılıklı içtik. Biraz sonra kapıcı, "Biliyor musunuz, annenizin arkadaşları da gelip başında bekleyecekler. Adettir. Gidip birkaç iskemleyle kahve getireyim," dedi. "Lambalardan biri sönebilir mi?" diye sordum. Beyaz duvarlara vuran ışığın parıltısı gözlerimi yoruyordu. Kapıcı olamayacağını söyledi. Ya hep yanarmış ya da hiç. Tesisat böyle yapılmış. Artık ona pek dikkat etmedim. Dışarı çıktı, içeri girdi, iskemleleri sıraladı. Birinin üstüne kahve cezvesini koydu. Çevresine de üst üste fincanları dizdi. Sonra anamın öbür yanına geçti, karşıma oturdu. Hasta bakıcı kadın da ta dipteydi, sırtı bize dönüktü. Ne yaptığını göremiyordum ama kollarının hareketinden gün ördüğünü tahmin edebiliyordum. Hava ılıktı, kahve içimi ısıtmıştı. Açık kapıdan içeriye gece ve çiçek kokuları giriyordu. Sanırım biraz uyuyakalmışım. Bir şeyin bedenimi sıyırıp geçmesiyle uyandım. Gözlerim kapalı olduğundan odanın beyazlığı bana daha da parlak geldi. Önümde hiçbir gölge yoktu. Her şey, her köşe ve bütün eğri çizgiler göz kamaştıran bir açıklıkla beliriyordu. Tam o sırada anamın arkadaşları içeri girdiler. Topu topu 10 kişi kadar vardılar. Bu göz kamaştıran ışık içinde içeriye süzülüyorlardı. Onları gayet iyi görüyordum. Yüzlerinin ve giysilerinin hiçbir ayrıntısı gözümden kaçmıyordu. Bununla birlikte seslerini duymuyor ve gerçekten var olduklarına pek inanamıyordum. Hemen bütün kadınlar önlüklüydüler. Bellerine sıkı sıkıya sardıkları kuşaklar yuvarlak göbeklerini daha da ortaya çıkarıyordu. Yaşlı kadınların böylesine göbek saldıklarını bugüne dek hiç fark etmemiştim. Erkeklerin hemen hepsi sıskaydı. Ellerinde birer baston vardı. Yüzlerinde beni şaşırtan şey şuydu. Gözlerini fark edemiyor, yalnız buruşukluklar ortasında fersiz bir ışıltı seziyordum. Oturdukları vakit çoğu bana bakıp sıkılarak başlarını salladılar. Dudakları dişsiz ağızlarının içine kaçmıştı. Beni selamlıyorlar mıydı, yoksa bu baş hareketi bir tik miydi anlayamadım. Bana kalırsa selam veriyorlardı. Tam o sırada farkına vardım. Hepsi karşımda, kapıcının yamacına çepeçevre oturmuştu. Sanki uyuklar gibi başları önlerine düşü veriyordu. Bir an gülünç bir duygu kapladı içimi. Sanki buraya beni yargılamak için gelmişlerdi. Az sonra kadınlardan biri ağlamaya başladı. İkinci sırada oturuyordu. Arkadaşlarından birinin arkasına düştüğü için pek göremiyordum. Kesik, düzenli bağırışmalarda durmadan ağlıyordu. Sanki hiç durmayacakmış gibi geliyordu bana. Ötekiler onu duymuyor gibiydiler. Hepsi bitkin, üzgün ve sessizdiler. Gözlerini ya tabuta, ya bastonlarına, ya da herhangi bir şeye dikip bir daha oradan ayırmıyorlardı. Kadın durmadan ağlıyordu. Onu tanımadığım için çok şaşırmıştım. Artık sesini kessin istiyordum. Ama söylemeyi göze alamıyordum. Kapıcı kadına doğru eğilip bir şeyler söyledi. Ama o başını salladı, bir şeyler mırıldandı ve aynı eda ile ağlamasını sürdürdü. O zaman kapıcı yanıma geldi, yamacıma oturdu. Epey sonra yüzüme bakmadan, annenin sanım da çok sıkı fıkıydı. O benim burada biricik dostumdu, şimdi ise kimsesiz kaldım diyor dedi. Uzun zaman böylece kaldık. Kadının iç çekişleri, hıçkırıkları seyrekleşti. Bir hayli burnunu çekti, sonra sustu. Uykum kaçmıştı, yorgundum ve belim ağrıyordu. Şimdi de bütün bu insanların sessizliği beni üzüyordu. Yalnız zaman zaman kulağıma tuhaf bir ses geliyor ama ne olduğunu kestiremiyordum. Sonunda keşfedebildim. İhtiyarlardan birkaçı avurtlarını emiyor, bir tuhaf şapırtı çıkartıyorlardı. Hepsi kendi düşüncelerine öylesine dalmışlardı ki bunun farkında olmuyorlardı bile. Hatta bana öyle geliyordu ki ortalarında yatan bu ölü bile onlarca hiçbir şey ifade etmiyordu. Ama şimdi öyle sanıyorum ki bu yanlış bir duyguydu. Hepimiz kapıcının verdiği kahveleri içtik. Sonrasını bilmiyorum. Gece geçiverdi. Yalnız şunu anımsıyorum. Bir ara gözlerimi açmıştım. İhtiyarlar birbirlerinin üzerine yığılmış uyuyorlardı. Yalnız bir tanesi uyumuyordu. Çenesini bastonuna kenetli elleri üzerine dayamış, sanki uyanmamı bekliyormuş gibi gözlerini bana dikmişti. Sonra gene uyumuşum. Uyandım. Çünkü belim gittikçe daha da çok ağrıyordu. Gün camların üzerine doğru kayıyordu. Az sonra ihtiyarlardan biri uyandı ve bir hayli öksürdü. Damalı büyük bir mendile tükürüyor, her seferinde sanki göğsü sökülüyordu. Ötekilerini de uyandırdı. Kapıcı artık gitmeleri gerektiğini söyledi. Kalktılar. Ölünün başı ucunda bu rahatsız bekleyişten yüzleri kül gibi olmuştu. Çıkarken hepsi elimi sıktı. Şaşırıp kaldım. Bir çift söz söylemeden geçirdiğimiz bu gece sanki aramızdaki bağlılığı arttırmıştı. Yorulmuştum. Kapıcı beni odama götürdü. Elimi yüzümü şöyle bir yıkayabildim. Yine biraz sütlü kahve içtim. Çok güzeldi. Dışarıya çıktığım zaman gün iyice ağarmıştı. Marengo'yu denizden ayıran tepeler üstünde gökyüzü kıpkızıldı. Tepelerin üzerinden aşan rüzgar tuz kokuları getiriyordu. Güzel bir gün hazırlanmaktaydı. Ne zamandır kırlara çıkmamıştım. Anam ölmeseydi diye düşünüyordum, kim bilir ne güzel gezip eğlenirdim. Avluda bir çınar ağacının altında bekledim. Taze toprak kokusunu ciğerlerime çekiyordum. Artık uykum kaçmıştı. Bürodaki arkadaşları düşündüm. Bu saatte onlar işe gitmek için yataktan kalkıyorlardı. Benim için bu saat her zaman en güç saatti. Bu şeyleri biraz daha düşündüm. Ama yapıların içinde çalan bir zil beni düşüncelerimden ayırdı. Pencerelerin ardında bir kaynaşmadır başladı. Sonra her şey sessizliğe gömüldü. Güneş gökyüzünde biraz daha yükselmişti. Ayakkabılarımı ısıtmaya başlıyordu. Kapıcı avluyu geçerek geldi. Müdürün beni çağırdığını söyledi. Bürosuna gittim. Bana birkaç kağıt imzalattı. Siyah ceket, çizgili pantolon giymişti. Telefonu eline aldı ve bana, ''Cenaze memurları az önce geldiler. Gelip tabutun kapağını kapamalarını söyleyeceğim. Daha önce annenizi son bir kez görmek ister misiniz?'' dedi. ''Hayır'' diye karşılık verdim. Sesini alçaltarak telefonla emir verdi. ''Figak, adamlara söyleyin gidebilirler'' dedi. Sonra bana, cenaze töreninde kendisinin de bulunacağını söyledi. Teşekkür ettim. Masasının arka tarafına geçip oturdu, kısa bacaklarını çaprazladı. Cenazede kendisiyle benden ve bir de servis hasta bakıcısından başka kimse bulunmayacağını önceden haber verdi. Kural olarak yurttakiler cenazede bulunamazlarmış. Yalnız gece ölüyü beklemelerine izin vermiş. Bu bir insanlık sorunudur diye ekledi. Ama bu arada anamın Thomas Perez adında ihtiyar bir dostunun cenazenin ardından gitmesine izin vermiş. Burada müdür gülümsedi. Aslında bu çocukça bir duygu. Ama annenizle o birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Yurtta onlara takılırlardı. Perez'e senin nişanlın derler, o da gülerdi. Hoşlarına giderdi bu. Gerçekten de Madame Mersault'un ölümü onu çok üzdü. Ona izin vermemezlik edemezdim. Ama yoklamaya gelen doktorun uyarısı üzerine dün gece beklemesine izin vermedim dedi. Uzun zaman konuşmadan durduk. Müdür ayağa kalktı, odasının penceresinden dışarıya baktı. Bir ara işte marengo papazı geldi bile, biraz acele etmiş dedi. Köydeki kiliseye gitmek için en az 3 çeyrek saatlik bir yol yürümek gerektiğini söyledi. İndik. Yurdun önünde papazla iki koro çocuğu duruyordu. Birinin elinde buhurdan vardı. Papaz buhurdanın gümüş zincirinin uzunluğunu ayarlamak için ona doğru eğilmişti. Yanlarına vardığımızda doğruldu. Bana oğlum dedi ve birkaç söz söyledi. İçeriye girdi, ardından ben de girdim. Bir anda tabutun vidalarının sıkıştırıldığını, odada karalar giyinmiş 4 adam bulunduğunu fark ettim. Aynı zamanda müdürün bana arabanın yolda beklediğini, papazın duaya başlayacağını söylediğini duydum. Bu andan sonra her şey çok çabuk geçti. Adamlar bir örtüyle tabuta doğru ilerlediler. Papaz mahiyeti, müdür ve ben hep birden çıktık. Kapının önünde tanımadığım bir kadın vardı. Müdür beni Monsieur Mersault diye tanıştırdı. Kadının adını duymadım. Yalnız temsilci olarak gelen hasta bakıcı olduğunu anladım. Gülümsemeden kemikli ve uzun yüzünü eğdi. Sonra cenazeye yol vermek için sıralandık. Tabutu taşıyanların ardı sıra yurttan çıktık. Araba kapının önünde duruyordu. İnce, uzun, cilalı, pırıl pırıl haliyle kalem kutularını andırıyordu. Arabanın yanında gülünç kıyafetli, ufak tefek bir adam, yapmacık tavırlı bir ihtiyar duruyordu. Bunun Monsieur Perez olduğunu anladım. Başında geniş kenarlı, yuvarlak tepeli, ütüsüz bir fötr şapka vardı. Cenaze kapıdan geçerken onu çıkarttı. Pantolonunun paçası kat kat ayakkabısının üstüne düşüyordu. Geniş beyaz yakalı gömleği üzerinde siyah kumaştan fiyongu düpedüz sırtıyordu. Kara kara et benleriyle kaplı burnunun altında dudakları titriyordu. Oldukça ince beyaz saçlarının altından eğri büğrü sarkık kulakları çıkıyordu. Bu soluk çehrede bu kan rengi kulaklar dikkatimi çekti. Cenazeyi yöneten adam bize yerlerimizi gösterdi. En önde papaz, arkasından araba gidiyordu. Arabanın yanlarında o 4 adam. Daha arkada müdürle ben, en arkada da hasta bakıcı kadınla Monsieur Perez. Gök güneş içindeydi. Kızgın hava toprağın üzerine ağır basmaya başlıyor ve sıcaklık hızla artıyordu. Bilmiyorum neden, yola koyulmadan bir hayli bekledik. Koyu renk elbiselerim içinde sıcaktan bunalıyordum. Şapkasını giyen ufak tefek ihtiyar yeniden başını açtı. Müdür ihtiyarın sözüne ettiği vakit ben de ona bakıyordum. Dediğine göre annemle Monsieur Perez yanlarına bir hasta bakıcı alır, sık sık köye kadar gezmeye çıkarlarmış. Ben dört bir yanımdaki kırlara baktım. Gökyüzüne yakın tepelere kadar uzanan serve dizileri, şu bütün çizgileriyle gözüken seyrek evleri, şu kızıllı yeşilli toprağı seyrederken anacığımı anlıyordum. Bugünse dört bir yandan taşarak görünümü titreten güneş, onu sanki acımasız ve ezici bir hale sokuyordu. Yola koyulduk. Ancak o zaman Monsieur Perez'in hafif toparladığını fark ettim. Araba yavaş yavaş hızlanıyor, ihtiyar gerilerde kalıyordu. Arabanın çevresindeki adamlardan biri de arkalarda kalmıştı. Şimdi benimle at başı birlikte yürüyordu. Güneşin gökyüzüne yükselişindeki çabukluğa şaşıyordum. Kırların böcek vızıltıları, ot çıtırtılarıyla dolup taştığını fark ettim. Yüzümden ter damlıyordu. Başımda şapkam olmadığı için mendilimle yelpazeleniyordum. Cenaze görevlisi o zaman bir şeyler söyledi ama iyi duymadım. Aynı zamanda sağ eliyle kasketini aralamış, sol elindeki mendille de başının terini kuruluyordu. Efendim dedim, gökyüzünü göstererek insanın beynine vuruyor diye tekrarladı. Ben de Evet dedim. Biraz sonra anneniz değil mi diye sordu. Yine evet diye karşılık verdim. Yaşlı mıydı? Yaşını tam olarak bilmediğim için oldukça dedim. Sonra sustu. Başımı çevirdim. İhtiyar Perez'in 50 metre kadar gerimizde olduğunu gördüm. Fötür şapkasını elinde sallaya sallaya habire yürüyordu. Müdüre de bir göz attım. Gereksiz hiçbir hareket yapmadan vakarlı vakarlı ilerliyordu. Alnında birkaç ter damlası parıldıyordu. Ama silmiyordu. Alay biraz hızlanmıştı sanırım. Çevremde güneşe boğulmuş hep aynı ışıklı kırlar uzanıyordu. Gökyüzünün parıltısı dayanılır gibi değildi. Bir ara yolun yakın zamanda onarılmış bir kesimine geçtik. Güneş zifleri eritmişti. Ayaklar içine gömülüyor, parlak yüzeyinde izler bırakıyordu. Arabacının meşin şapkası bile bu kara çamura bulanmış gibiydi. Ben mavi ve beyaz gökle bu renklerin tek düzeliği, katranın yapışkan karası, elbiselerin donuk karası ve arabanın parlak karası arasında biraz afallamıştım. Bütün bunlar, güneş, arabanın koşum kayışlarının kokusu, at pisliği, cila ve buhur kokuları, uykusuz geçen bir gecenin yorgunluğu gözlerimi de düşüncelerimi de bulandırmaktaydı. Başımı bir kez daha geriye çevirdim. Perez bana çok uzaklarda bir sıcak bulut içinde kaybolmuş gibiydi. Sonra büsbütün görünmez oldu. Onu gözlerimle aradım. Yoldan çıkıp tarlalara daldığını gördüm. Karşıda yolun kıvrıldığını fark ettim. Bu memleketi iyi bilen Perez bize yetişmek için kestirmeden gidiyordu. Yolun dönemecinde gelip bize ulaştı. Sonra yine kayboldu. Yine tarlalara daldı ve bu hep böyle sürüp gitti. Ben kanımın şakaklarımda attığını duyuyordum. Sonra her şey öylesine acele, kesin ve doğal geçti ki artık hiçbir şeyi anımsamıyorum. Yalnız bir şey anımsıyorum. Köye girerken hasta bakıcı kadın bana bir şeyler söyledi. Yüzüne hiç uymayan, uyumlu, titrek, tuhaf bir sesi vardı. Bana, insan yavaş gitse güneş çarpar, hızlı gitse kanter içinde kalır. Sonra kilisede soğuk alır, şifayı bulur dedi. Hakkı vardı. Çıkar yolu yoktu bunun. Kafamda bugünden daha başka anılar da kalmış. Örneğin Perez'in son olarak köye yakın gelip bize ulaştığı zamanki çehresi. Yanakları iri iri dermansızlık ve ıstırap yaşlarıyla doluydu. Ama buruşukluklar yüzünden akamıyor, yayılıp yeniden birleşiyor ve bu bitik yüzü cilalı bir su birikintisiyle kaplıyordu. Sonra belleğimde kilise, kaldırımlar üzerindeki köylüler, mezarlar üstündeki kırmızı ıtır çiçekleri, Perez'in bayılması, sanki kolları bacakları ayrılmış bir kukla gibiydi, anacığımın tabutu üstüne dökülen kan rengi topraklar, topraklara karışan köklerin beyaz eti, yine bir sürü insan, sesler, köy, bir kahve önünde bekleyiş, motorun bitmez tükenmez somurtusu kalmış. Sonra otobüsün Cezayir'in ışık yuvasına girdiği ve kendime yatağıma atıp 12 saat uyuyacağımı düşündüğüm zamanki sevincim. 2. Uyanınca patronumun 2 günlük izin istediğim zaman niçin hoşnut kalmadığını anladım. Bugün günlerden cumartesi, neredeyse unutmuşum. Ama yataktan kalkarken aklıma geliverdi. Patronum pek doğal olarak pazarla birlikte 4 günlük bir iznim olacağını düşünmüştü. Bu da hoşuna gitmezdi elbet. Ama bir kere anacığımı bugün değil, dün gömmüş olmakta benim kabahatim yok. Öte yandan yine de nasıl olsa cumartesiyle pazar benimdi. Kuşkusuz bu da patronuma hak vermeme engel değildi. Kalkmakta bir hayli güçlük çektim. Çünkü dün çok yorulmuştum. Bir yandan tıraş oluyor, bir yandan ne yapacağımı kendi kendime soruyordum. Gidip denize girmeye karar verdim. Tramvaya binip limandaki deniz hamamına gittim. Suya daldım. Denizde birçok delikanlı vardı. Orada Marie Cardona'ya rastladım. Eskiden çalıştığım dairenin daktilosuydu. O zamanlar pek içim çekmişti. O da öyleydi sanırım. Onun bir şamandıra üzerine çıkmasına yardım ettim. Bunu yaparken de elim memelerine dokundu. Ben daha sudayken o şamandıranın üzerine yüzü koyun uzanmıştı. Bana doğru döndü. Saçları gözlerine girmişti. Yüzü gülüyordu. Şamandıraya tırmanıp yanına vardım. Başımı şakacıktan geriye salıverdim. Karnının üzerine koydum. Sesini çıkarmadı. Ben de öylece kalıverdim. Bütün gökyüzü gözlerimin içindeydi. Mavi ve altın sarısı. Ensemde Mari'nin hafif hafif atan karnını hissediyordum. Şamandıranın üzerinde yarı uyuklar halde uzun zaman kaldık. Güneş fazlasıyla yakmaya başlayınca Mari denize daldı, ben de arkasından. Onu yakaladım, elimi beline doladım, yan yana yüzdük. O hep gülüyordu. Rıhtımda kurulanırken, ben sizden daha esmerim dedi bana. Gece sinemaya gelir mi diye sordum. Yine güldü. Fernandel'in oynadığı bir film görmek isterdim dedi. Giyindiğimiz zaman beni siyah boyun bağıyla görünce çok şaşırdı. Yaslı mısınız diye sordu. Anam öldü diye karşılık verdim. Ne zaman öldüğünü sorunca dün dedim. Hafifçe irkildi ama hiçbir şey söylemedi. İçimden bunda benim bir suçum olmadığını söylemek geldi. Ama kendimi tuttum. Bunu daha önce patrona söylediğimi anımsadım. Hiçbir anlamı yoktu bunun. İnsan her zaman az buçuk suçludur. Akşam Marie her şeyi unutmuştu. Film saçmaydı ama yine de yer yer eğlendiriciydi. Marie bacağını bacağıma dayamıştı. Ellerimle memelerini okşuyordum. Seans sonunda Marie'yi öptüm ama yarım yamalak. Sinemadan çıkınca evime geldi. Uyandığım zaman Marie ortalarda yoktu. Teyzesine gitmesi gerektiğini söylemişti. Günlerden pazar olduğunu anımsadım. Canım sıkıldı. Pazar günlerini sevmem. Yatakta bir yandan bir yana döndüm. Yastıkta Marie'nin saçlarının bıraktığı tuz kokusunu aradım. Sonra saat 10'a kadar uyudum. Sonra da yattığım yerde öğleye kadar bir sürü sigara içtim. Her zamanki gibi. Seresler'de yemek yemeye canım çekmiyordu. Kuşkusuz bir sürü soru soracaklardı. Bense böyle şeylerden hoşlanmıyordum. Kendime bir yumurta pişirdim. Ekmeğim yoktu. Aşağıya inip almak da istemiyordum. Öylece sahanı ağzıma götürerek ekmeksiz yiyiverdim. Yemekten sonra biraz canım sıkıldı. Odadan odaya dolaştım durdum. Anacığım varken ne rahattı burası. Şimdi ise bana çok büyük geliyor. Bu yüzden yemek odasının masasını kendi odama taşımak zorunda kaldım. Artık bu odada çukurlaşmış hasır iskemliler, aynası sararmış dolap, tuvalet masası ve bakır karyolu arasında yaşıyorum. Gerisini yüzüstü bıraktım. Biraz sonra bir şeyler yapmış olmak için elime bir gazete aldım, okudum. Kurşen tuzları ile ilgili bir ilanı kestim. Gazetelerden hoşuma giden şeyleri kesip koydum, eski deftere yapıştırdım. Ellerimi yıkadım, sonra balkona çıktım. Odam mahallenin ana caddesine bakar. Öğleden sonra hava güzeldi ama kaldırımlar yağlı yağlıydı. Gelip geçenler tek tüktü. Onlar da acele ediyorlardı. Bunlar başta gezinmeye çıkan ailelerdi. Önden pantolonları diz kapaklarının üstünde yeni elbiselerini yadırgayan gemici kılıklı iki oğlan çocuğu ile kocaman pembe kurdeleli, parlak siyah ayakkabılı bir kız çocuğu geçiyordu. Onların arkasından açık kahverengi ipek fistanlı, iri yarı anneleriyle uzaktan tanıdığım sıska, zarif bir adam olan babaları geliyordu. Adamın başında hasır şapka, boynunda papyon kravat, elinde bir baston vardı. Karısıyla bir arada görünce ona mahalleden niçin zarif dediklerini anladım. Az sonra mahallenin pırıl pırıl saçlı, kırmızı boyun bağlı delikanlıları geçti. Ceketlerinin belleri ipinceydi. Küçük ceplerine markalar işlenmişti. Ayakkabılarının burnu dört köşeydi. Kentin göbeğindeki sinemaya gidiyorlardır diye düşündüm. Onun için böyle erkenden yola düşmüşler. Kahkahalar ata ata tramvaya doğru koşuyorlardı. Onların ardından sokak yavaş yavaş tenhalaştı. Galiba her yerde sinemalar, tiyatrolar başlamıştı. Sokakta dükkancılardan, kedilerden başka kimse kalmamıştı. Yol boyunca uzanan incir ağaçlarının üstünde gökyüzü duru ama parıltısızdı. Karşı kaldırıma tütüncü bir iskemle çıkardı. Kapısının önüne koydu. Kollarını arkalığına dayayıp bacağının birini bir tarafına, birini öteki tarafına atıp oturdu. Az önce hınca hınç dolu olan tramvaylar şimdi hemen hemen boştu. Tütüncünün yanındaki küçük kahvede garson boş salona talaş serpip süpürüyordu. Bugün gerçekten pazardı. İskemlemi tütüncününki gibi ters çevirdim. Böylesi bana daha rahat geldi. Üst üste iki sigara içtim, içeriye gidip bir parça çikolata aldım. Pencerenin önünde yedim. Az sonra gökyüzü karardı. Bir yaz fırtınası kopacak sandım. Ama yavaş yavaş açıldı. Fakat bulutların geçişi sokakta sanki bir yağmur müjdesi bırakmış ve onu daha da karartmıştı. Uzun zaman gökyüzüne baktım durdum. Saat 5'te tramvaylar gürültü patırtı ile sökün ettiler. Banyo stadyumlarından basamaklara tünemiş, kapı demirlerine salkım salkım asılmış seyircileri taşıyorlardı. Arkadan gelenler de oyuncuları getirdiler. Onları ufak çantalarından tanıdım. Avaz avaz haykırıyor, göğüslerini yırtarcasına ''Ölmez bizim kulüp'' diye şarkılar söylüyorlardı. Birçokları bana ''E'' işareti yaptılar. Hatta birisi ''Haklarından geldik'' diye bağırdı bile. Ben de başımı sallayarak ''Evet'' dedim. Sonra otomobiller sökün etmeye başladı. Gün biraz daha ilerledi. Çatıların üzerinde gökyüzü kızıllaştı ve ilk karartılarla birlikte sokaklar da canlandı. Başkaları arasında Zarif Bey'i tanıdım. Çocuklar ağlaşıyor ya da ayak sürüyorlardı. Hemen o anda mahallenin sinemaları sokağa bir seyirci dalgası boşalttı. Aralarındaki delikanlıların davranışları her zamandan daha ataktı. Bir serüven filmi görmüşler diye düşündüm. Kent sinemalarından dönenlerse biraz daha geç geldiler. Onlar daha ciddi gibiydiler. Hala gülüyorlardı ama zaman zaman yorgun ve düşünceli görünüyorlardı. Sokaktan ayrılmadılar. Yaya kaldırımlar arasında mekik dokumaya başladılar. Mahallenin kızları başları açık kol kola girmişlerdi. Delikanlılar punduna getirip karşılarına çıkıyor, yanlarından geçerken laf atıyor, kızlar da başlarını çevirip çevirip gülüşüyorlardı. Aralarından birçoğunu tanıyordum, bana işaretler yaptılar. O anda sokağın fenerleri birden yanıp geceyle birlikte ışıldayan ilk yıldızları solduruverdi. İnsan ve ışık yüklü bu kaldırımlara baka baka gözlerim yorulmuştu. Sokak lambaları yağlı kaldırımları parlatıyordu. Tramvaylar düzenli aralıklarla ışıklarını parlak saçlar, gülümseyen bir çehre ya da gümüş bir bilezik üzerine saçıyordu. Az sonra tramvaylar gitgide seyrekleşti ve ağaçlarla lambaların yukarısında daha da kararan geceyle birlikte mahallede hissedilmez biçimde boşaldı. İlk kedi yeniden tenhalaşan sokağı bir yandan bir yana ağır ağır geçti. O zaman akşam yemeğini yemek gerek diye düşündüm. İskemlenin arkalığına uzun zaman dayanıp kaldığım için biraz boynum tutulmuştu. Aşağıya inip ekmek ve makarna aldım. Yemeğimi pişirip ayakta yedim. Pencereden bir sigara daha terlendirmek istedim ama hava serinlemişti. Biraz üşüdüm. Camları kapadım. Geri dönerken aynada gözüme bir masa kenarı ilişti. Üzerinde ekmek parçaları, yanında ispirto ocağı vardı. Yine bir pazar daha geçip gitti. Anacığım şimdi topraklar altında yatıyor. Yine işimin başına döneceğim ve sonunda her şey eski hamam, eski tas diye düşündüm. 3. Bugün büroda çok çalıştım. Patronun nazikliği üstündeydi. İnşallah pek yorgun değilsinizdir dedi ve annemin yaşını öğrenmek istedi. Yanlış söylemeyeyim diye 60'ında vardı dedim. Bilmem niçin buna kapanmış bir konu olarak baktı ve ferahlar gibi oldu. Masamın üzerinde birikmiş bir yığın konşimento vardı. Hepsini elden geçirmem gerekti. Öğle yemeğine gitmek için bürodan çıkmadan önce ellerimi yıkadım. Öğle vakitleri bu an pek hoşuma gider. Akşamsa pek hoşlanmam. Çünkü ellerimizi kuruladığımız döner havlu bütün gün kullanılmış durmuştur, ıpıslaktır. Bir gün bunu patrona söyledim. Kötü bir şey ama o kadar da önemli sayılmaz dedi. Sevkiyatta çalışan Emmanuel'le birlikte biraz geç çıktım. Saat yarımdı. Büro denize bakar. Bir an durup güneşte dolaşan limandaki yük gemilerini seyrettik. O sırada zincir şakırtıları ve patırtılarla bir kamyon geldi. Emmanuel, binsek mi diye sordu. Koşmaya başladım. Kamyon bizi geçti, peşine takıldık. Gürültü ve toz içinde kaybolmuştum. Artık hiçbir şey göremiyor, bucurgatlar, makineler, ufukta sallanan gemi direkleri, önlerinden geçtiğimiz gemi tekneleri ortasında atlaya duralıya düzensiz koşuyor, başka hiçbir şey düşünmüyordum. İlk önce ben tutundum ve uçarcasına atladım. Sonra Emmanuel'e yardım ettim. Çekip oturttum. Nefes nefese kalmıştık. Kamyon güneş ve toz toprağın ortasında eğri büğrü kaldırımlar üzerinde zıplıyordu. Emmanuel tıkanırcasına gülüyordu. Celeste'lere kan terler içinde vardık. Celeste, koca göbeği, önlüğü, beyaz sakalıyla her zamanki gibi oradaydı. Bana iyisinizdir inşallah diye sordu. İyiyim dedim. Karnımın da aç olduğunu ekledim. Yemeği acele acele yedim. Ardından kahve içtim. Sonra eve döndüm. Biraz uyudum. Şarabı fazla kaçırmıştım. Uyandığım zaman canım sigara içmek istedi. Vakit geçti. Tramvaya yetişeyim diye koştum. Öğleden sonra hep çalıştım. Büro çok sıcaktı. Akşam çıktığım zaman rıhtım boyunca ağır ağır yürüyerek eve dönmenin mutluluğu içindeydim. Gökyüzü yeşildi. İçimde bir mutluluk duyuyordum. Yine de dosdoğru eve gittim. Kendime patates haşlamak niyetindeydim. Karanlık merdivenleri çıkarken kapı komşum Salamona'ya çarptım. Yanında köpeği vardı. 8 yıldır onlar hep birliktedirler. Sanırım bu İspanyol köpeğinde kızıl denen dere hastalığı vardı. Bütün tüylerini döküyor, gövdesinde siyah siyah kabuklar peydahlanıyordu. Ufak bir oda içinde bir arada yaşaya yaşaya ihtiyar Salamono sonunda ona benzemişti. Kendisinin de yüzünde kırmızımtırak kabuklar vardı. Saçı sakalı sarı ve seyrekti. Köpek de efendisinin o kambur halini almış, burnu öne doğru uzanmış, boynu da kasılmıştı. Sanki aynı soydandılar. Bununla birlikte birbirlerinden nefret ediyorlardı. İhtiyar biri saat 11'de, biri de 6'da olmak üzere günde 2 kez köpeğini gezdirmeye çıkarır. 8 yıldır yollarını değiştirmemişlerdir. Onları Lyon sokağında bir boydan bir boya görebilirsiniz. Köpek Salomona'yı ayağını bir yere çarptırıncaya kadar durmadan çekiştirirdi. O zaman Salomona köpeği bir güzel döver, etmediği hakareti bırakmazdı.